bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Zaman Bisikleti, Bilgin Adalı, Can Çocuk Yayınları, 4. Basım 2006. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 27 Eylül 2007. Okuyan Nilgün Toral Akgün. Zaman içinde dolaşabilen bir bisikletiniz olmasını istemez miydiniz? Bisikletinize atlayıp eski çağlara kadar gidip dünyamızın ilk günlerinde yaşayan insanları yakından görmek hoşunuza gitmez miydi? Yağmur ile Damla işte böyle bir zaman bisikleti icat eden iki kardeş. Değişik bir bisiklet bu. Babalarıyla birlikte sık sık bisiklete atlayıp eski çağlara gidiyorlar. Günümüzden tam 100 bin yıl öncesine. Akdeniz'in en güzel kentlerinden biri olan Antalya'nın biraz ötesindeki Karain Mağarası'nın yakınında duruyorlar. Orada bugünkü insanların ataları olan ilk insanları görüyorlar. Çuka ile Anin de bu mağarada yaşayan iki kardeş. Bu iki kardeşin en önemli özelliği gördükleri şeylerden kimsenin akıl edemeyeceği sonuçlar çıkarıp yeni buluşlar yapmak. 100 bin yıl öncesinde iki kardeş, Çuka ile Anin. 100 bin yılın bugününde de yine iki kardeş, Yağmur ile Damla. Ve yaşayacağınız ilginç bir serüven. Bilgin Adalı 11 Aralık 1944'te Safranbolu'da doğdu. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu'nda radyo ve televizyon programcılığı konusunda öğrenim gördü. 1968-1976 yılları arasında TRT Ankara Televizyonu'nun ilk yönetmenlerinden biri olarak Kurtuluş Savaşı, Atatürk ve Atatürk devrimlerini konu alan belgesel filmler, kültür ve sanat programları, çocuk ve gençlik programları hazırladı. Daha ilkokul öğrencisiyken öykü ve şiir yazmaya başladı. Lise çağındayken yazdığı öykü ve şiirler günün edebiyat dergilerinde yayınlanmaya başladı. 70'li 80'li yıllarda o dönemin izlerini taşıyan şiirler yazdı. 1976'da 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV bölümünde öğretim görevlisi, daha sonra bölüm başkanı oldu. 1984'te üniversiteden ayrılarak İstanbul'a gelen Bilgin Adalı halen serbest reklam ve senaryo yazarlığı yapıyor, çocuklar için kitaplar yazıyor. Bilgin Adalı'nın kitapları Aşık Garip, Barış'ın Tarihçesi, Yaralı Kuşlar Tanığı, Bencil Dev, Belgesel Sinema, Kırlangıçlar Geçiyor Uzaktan, Güncel Türkçe Yazım Kılavuzu, Havşan Öyküleri, Zaman Bisikleti, Dünyamızın İlk Şafağı ve Geçmişten Gelen Konuklar. Zaman Bisikleti 2. Giriş. Tan ışımaya yeni başlamıştı. Mağaranın önünde hiç sönmemesi gereken ateşin gece karanlığındaki parıltısı gün ışığına yenik düşmek üzereydi. Ateş nöbetçisi uyukladığı yerde kımıldadı. Yandaki çalı yığınından bir dal parçası çekti, ateşi karıştırdı. Sonra elindeki dalı ateşin üstüne attı. Keyifli bir çıtırtı işitildi. Alev parladı. Hiç sönmemesi gereken ateş bir duman salıverdi göğe. Gün ışımış olsa da ovanın her yerinden görülebilirdi artık. Mağara batı Toroslar'da bir yamaçtaydı. Önünde büyük, verimli bir ova. Mağarada yaşayanlar her türlü gereksinimlerini bu ovadan sağlayabiliyorlardı. Av boldu, meyve boldu. Toprak ana bütün gücüyle burada yaşayanları beslemeye çalışıyordu sanki. Ama öyle kolayca yaşadıkları da sanılmamalıydı. Karda, kışta, fırtınada, tipide o hiç sönmemesi gereken ateşe hep yanık tutmak zorundaydılar. Bir sönse yeniden yakmak için belki de kuşaklar boyu uğraşmaları gerekirdi. Yırtıcı hayvanlara karşı kendilerini korumak zorundaydılar. Gerçi toprak ana bunun için gerekli önlemi almış, yaşadıkları mağarayı öyle kolay tırmanılamayacak bir yamaca oymuştu. Ama hayvanlar yine de çıkabiliyorlardı. Yüksekte olmak başka bir işe yarıyor. Mağarada yaşayanlar hayvanı uzaktan ayırt edebiliyor, önlem alıyorlardı. Kendilerini korumak için sopaların ucuna bağladıkları yontulmuş taştan baltaları, sivriltilmiş kemikten mızrakları vardı. Az sonra çıkacağımız yolculukta gideceğimiz Karain işte böyle bir yerdi günümüzden 100.000 yıl önce. Çuka ve kız kardeşi Anin burada yaşıyorlardı. Günümüzde Antalya yakınlarında bulunan Karain, girişi pek büyük olmasa da içerisi çok geniş, yüksek tavanlı bir mağara. Çuka'nın yaşadığı dönemde yani günümüzden 100.000 yıl önce daha da geniş olmalı. Zamanla mağaranın zemini toprakla dolmuş. Şimdi arkeologlar orayı kazarak Çuka'nın zamanından kalma araç gereci kalıntıları çıkarıyorlar. Bugünkü bilgilerimizi o kalıntılardan edinebiliyoruz. Şimdi sıkı durun bakalım. Uzun bir yolculuğa çıkacağız. Çuka ile Anin'le tanışacağız. 1. Karain mağarasına bir belgesel film çekmek üzere gitmiştim. Atalarımızın yaşamış olduğu bu koca mağara beni pek etkilemişti doğrusu. O çağda insanların nasıl yaşamış olduklarını çok merak etmiştim. En çok da insanların yaşamını kolaylaştıran pek çok buluşun nasıl yapıldığını merak ediyordum. Bir kayanın üstüne oturup gözlerimi yumduğumda görür gibi olmuştum onları. O an bir yolunu bulup o çağa gitmeye karar verdim. Ama daha önce otomobile binip de bir yerden bir yere gider gibi zaman içinde gezinmemi sağlayacak bir araç yapmak gerekiyordu. Bunu da ben yapamazdım doğrusu. Eve döner dönmez yardımcılarımı çağırdım. Yağmur, Damla, bunlar benim kızlarım. Gelin bakalım yardım edin bana. Geldik baba. Önce şu benim eski bisikleti bilgisayara bağlayalım. Nasıl bağlayacağız baba? Onu bilmem. Bildiğiniz gibi bağlayın ama bilgisayarı açıp da bisiklete bindiğimde beni çok eski çağlara götürebilsin. Biz de seninle gelebilir miyiz baba diye sordu Yağmur. Gelebilirsiniz dedim. Yaşasın diye bağırdı Damla. Ama önce bisikleti bilgisayara bağlayıp bir zaman bisikleti yapmalısınız. Ben şimdi biraz uyuyacağım. Peki baba dedi Yağmur. Şöyle bir saat kadar kestirdikten sonra yanlarına geldiğimde tuhaf bir aletle karşılaştım. Kızlar nasıl becermişlerse benim eski bisikleti parçalamışlar. Ön tekerleğini de arkaya bağlamışlar. Pedalı çevirince iki tekerlek birden dönüyor. Bisikletin elektrik üreten dinamosunu da iki kabloyla bilgisayara bağlamışlar. Böylece hem gerektiğinde bilgisayara enerji sağlanacakmış hem de ben pedalları öne doğru çevirirsem geleceği, geriye doğru çevirirsem eski çağlara gidebilecekmişim. Bunun nasıl olacağını pek anlayamadım ama söylediklerine göre bilgisayara bunu sağlayacak özel bir program yüklemişler. Bisikletin tepesine kocaman bir şemsiye bağlamışlar. Bu zaman içinde gezerken kozmik yağmurlardan korunmak içinmiş. Onun tepesine de bir alüminyum tencere kapağı takmışlar. Bu da cep telefonuyla rahatça konuşabilmem için bir çanak antenmiş. Bisikletin iki yanına da iki kocaman çanta asmışlar. Çantaların içi yiyecek, içecek, el feneri, bıçak, kazma, kürek, çekiç, çivi, pense, kalem, kağıt gibi şeylerle dolu. Yağmurluk, gömlek, kazak koymayı da unutmamışlar. Bunlar ne olacak dedim. Orada gerekebilir dedi Damla. Nelerle karşılaşacağımızı biliyor muyuz dedi Yağmur. Kim bilir ne serüvenler yaşayacağız, hazırlıklı olmamız gerekmez mi dedi Damla. Ay şimdi siz ikiniz de benimle geliyor musunuz gerçekten? Evet diye bağırdı ikisi birden. Baksana bisikletin selesini 3 kişilik yaptık dedi Yağmur. Peki bu küçücük eski bisikletin gücü bizim üçümüzü birden eski çağlara götürmeye yetecek mi? Yeter yeter sen merak etme. Hadi öyleyse binin de gidelim. Üçümüz birden bisiklete kurulduk. Bilgisayarı açıp programı 100.000 yıl öncesine ayarladım. Şimdiye kadar olanlar bana bir oyun gibi geliyordu ama bisiklete binip de pedalları çevirmeye başlayınca yanıldığımı anladım. Bir anda çevremizdeki her şey değişiverdi. Ben pedalları geriye doğru çevirdikçe yaşadığımız her şey tersine dönmeye başladı. Az önce yaptığımız konuşmalar bile tersine dönmüş, sonu başa gelmişti. Tersine dönünce şöyle olmuştu konuşmalarımız. Ama önce bisikleti bilgisayara bağlayıp bir zaman bisikleti yapmalısınız. Ben biraz uyuyacağım dedim. Yaşasın diye bağırdı Damla. Gelebilirsiniz dedim. Biz de seninle gelebilir miyiz baba diye sordu Yağmur. Onu bilmem bildiğiniz gibi bağlayın ama bilgisayarı açıp da bisiklete bindiğimde beni çok eski çağlara götürebilsin. Nasıl bağlayacağız baba? Önce şu benim eski bisikleti bilgisayara bağlayalım. Geldik baba. Yağmur, Damla gelin bakalım yardım edin bana. Pedalları çevirmem hızlanınca her şey silikleşti. Sanki bulutların içinde gidiyor gibiydik. Gözümün önünden hızla geçen şeyler daha önce yaşadığım şeylerdi. Kendi bebekliğimi bile gördüm bu arada. Doğrusu çok şeker bir bebektim. Anneme bir şeyler anlatmaya çalışıyordum ama ne olduğunu ben bile anlayamadım. Demek ki insan kendi bebekliğindeki düşünceleri bile anlamakta zorlanıyor. Bebekler anlaşılmaz kişilerdir zaten. Ya ağlarlar ya gülerler. Bir de durmadan uyurlar. Aman uyusunlar. Uyuyunca gürültüleri eksik oluyor. Heyecan içinde pedalları öylesine hızlı çevirmişim ki bir an sonra kendimizi kükürt kokan lavların aktığı bir ortamda buluverdik. Tepemizde kükürt ve asit bulutların arasından görünen kocaman kıpkızıl bir güneş vardı. Belli ki dünyamızın en erken çağlarından birindeydik. Bu hızla biraz daha pedal çevirsem dünyamızın oluşumunu bile görebilecektik sanırım. Pedalları ileriye doğru çevir baba diye bağırmasaydı yağmur, o kızgın lavların zehirli buharların arasında kalıp bir anda yok olacaktık. Hemen var gücümle pedalları ileriye doğru çevirmeye başladım. Görüntü bir anda değişti. Biraz yorulduğum için yavaş yavaş çeviriyordum pedalları. Hareket halindeki bir otobüsün penceresinden bakar gibi çevremizdeki değişimi izleyebiliyorduk. Asit, kükürt bulutları, yanardağlar, lavlar kaybolduktan sonra ıslık çalan rüzgarların estiği bir ortama geldik. Kızıl kumlar uçuşuyordu havada. Az sonra yosuna benzer bitkilerle kaplı kayaların bulunduğu bir yerdeydik. Yosunlar gözümüzün önünde biçim değiştirmeye başladılar. Sudan fırlayan garip bir balığın yüzgeçleri ayak oldu. Balık minik bir sürüngene dönüştü. Bizimle oynaşmak ister gibi hareketler yapan minik sürüngen birden bizi yakalamaya çalışan bir dinozor oldu. Korkudan olanca gücümle çevirdim pedalları. Yoğun bir bulutun içine girdik. Ben ne yapacağımı şaşırmış deliler gibi pedal çevirirken Damla, "Babamıza biraz yardım etsene abla," dedi. Yağmur bilgisayarın klavyesinde birkaç tuşa bastı. Çevremizdeki bulutlar dağıldı. Ben hala pedalları çeviriyordum ama olduğumuz yerde duruyorduk. "Artık pedal çevirmene gerek yok baba," dedi Yağmur. "Ne oldu? Neredeyiz?" "Tam gelmek istediğimiz yerde ve zamandayız. Bizim zamanımızdan 100.000 yıl önceki insanların yaşadığı Karayim mağarasının az ötesindeki bir kayanın arkasındayız." Derin bir soluk aldım. Bisikletten inip bacaklarımı ovmaya başladım. "Baba!" diye bağırdı Damla. "Efendim?" dedim bir parça öfkeyle. "Babacık!" dedi olanca şirinliğiyle bu kez. "Bisikletimizi dağlarla örtüp gizlemezsek kara inler bizi görürler." "Görsünler ne olur, bizi yemezler ya." "Ama baba!" diye söze girdi Yağmur. "O zaman tarihin akışı değişir." Akıllı kızlarım beni tam zamanda uyarmışlardı. Çok eskiden bir kitapta okuduklarım geldi aklıma. Zaman içinde çok gerilere gidebilsek, karnımız acıkınca yanımızdan geçen bir tavşanı yakalayıp yesek, o tavşanın yavrularının, yavrularının doğuracağı yavruların ve onların da yavrularının, sonradan gelecek tüm yavruların dünyamız üzerinde yapacağı küçücük değişiklikleri tümüyle yok etmiş olurduk. Yalnızca o tavşan yüzünden dünyanın çehresi, tarihi tümüyle değişebilirdi diye yazıyordu. Niye? Çünkü ne kadar süreceğini, neleri etkileyeceğini bilmediğimiz bir yaşam zincirini yok etmiş oluyorduk. Belki o tavşanın birkaç göbek sonraki torunlarından birini avlayarak açlıktan kurtulacak olan kişi, insanlık tarihindeki önemli kişilerden birisinin babası olacak. O tavşan olmayınca tavşanın torunu da olmayacak. Torunu olmayınca o önemli kişinin babası açlıktan ölecek. O ölünce oğlu olan önemli kişi de doğamayacak. Yaşam zinciri bu işte. Her şey birbirine bağlı. Akıllı kızlarımla gurur duydum bir kez daha. Hemen dağlarla gizledim bisikletimizi. Artık kimse bulamazdı bizi. Kızlar çantalara 3 tane dürbün koymuşlar nereden buldularsa. Üçümüz birlikte dürbünlerle Karayim Mağarası'nın önündeki insanları izlemeye koyulduk. Sabahın erken bir saatiydi. Güneş yeni doğuyordu. Ateş nöbetçisi uyukladığı yerde kımıldadı. Yandaki çalı yığınından bir dal parçası çekti, ateşi karıştırdı, sonra elindeki dalı ateşin üstüne attı. Keyifli bir çatırtı işitildi, alev parladı. "Baba, sol tarafa bak," dedi Yağmur. Solda, mağaranın girişinin hemen önünde, uykudan yeni uyanmış, esneyerek gerinen Çuka duruyordu. 2. 12-13 yaşlarında bir oğlan Çuka. Üstünde hayvan postundan yapılmış bir giysi var, saçları uzunca. Yüzü gözü bir parça kirli ama çok sevimli. Göbeğini kaşıyıp uykulu gözlerle çevreye bakındı bir an, sonra hızlı hızlı ateş nöbetçisinin yanına doğru yürüdü. Yanan dal ve çalıların üstüne 2 tane kocaman odun parçası koydu. Alevler bir anda büyüdü. Ateşi canlı tutmak gerek. Kara inlilerin temel görevlerinden biriydi bu. Sonra o gün yapması gereken işleri düşündü. Bugün Çuka ile kız kardeşi Annie'nin meyve toplama günleriydi. Bayırın altındaki ovada bulunan ağaçlardan meyve toplamaya gideceklerdi. Babası Ara ile annesi İlnin çekirdeklerini ayıklayıp o meyveleri kış için kurutacaklardı. Karayinde her şey uyumlu bir işbirliği içinde yapılırdı. Çocuklar da güçlerinin yettiği işlerde büyüklere yardım ederlerdi. Ama daha önce yapması gereken çok önemli bir işi vardı Çuka'nın. Anin biraz daha uyurdu. O uyanana kadar zamanı vardı. Çuka hemen taşçı amcanın yonttuğu çakmak taşından yapılma el aletlerinin bulunduğu yere koştu. Taşçı amcanın çakmak taşlarını birbirine vurarak yonttuğu aletler çok keskin, çok güzeldi ama hep elde tutulması gerekiyordu. Çuka sorun olarak gördüğü her şeyi bir çözüm bulmaya çalışan bir çocuktu. Örneğin vurdukları büyük av hayvanlarını sürükleyerek getirmek çok zor oluyordu. Hayvanları ayaklarını bağlayıp bir sırağa geçirerek taşımanın çok daha kolay olduğunu düşünen o olmuştu. Bu düşüncesini büyüklere ilk anlattığında kimse onu ciddiye almamıştı ama çekerek taşıyamadıkları bir yaban öküzünü bu yolla kolayca taşıdıklarını görünce kabiledeki herkes Çuka'yı alkışlamıştı. Taşçı amcanın yonttuğu aletler hep elde tutulduğu için av hayvanlarının çok yakında gitmek gerekiyordu. Yırtıcı hayvanlara karşı ise çoğu zaman etkisiz kalıyordu bu aletler. Çuka ne zamandır buna bir çözüm arıyordu. Önceki gün kurutulmak üzere asılmış etlere musallat olan bir kargıyı kovmak için eline geçirdiği dal parçasını fırlatan küçük çocuk ona bir fikir vermişti. Dal döne döne gitmiş karganın kafasına çarpmıştı. Kaplanlarla sırtlanları kaçırmaya yetmezdi öyle bir dal parçası ama ya ucuna taşçı amcanın baltalarından biri bağlı olursa? İşte şimdi Çuka Anin uyanmazdan önce bunu denemek istiyordu. Evet, zaman içinde tam 100.000 yıl geriye gittik. Yağmur, Damla ve ben bir kayanın arkasından merakla Çuka'yı izliyoruz. Aşağıdaki meyve ağaçları ve kır çiçekleriyle dolu vadiden gelen esinti doğanın en güzel kokularını getirdi Çuka'nın burnuna. O kadar keyiflendi ki Çuka bir an için yapmayı düşündüğü şeyi tümüyle unutup coşkuyla hoplayıp zıplamaya başladı. Kendini tutamayıp peş peşe taklalar attı. O kadar mutluydu ki bir süre kollarını bacaklarını açarak çimenlerin üstünde boylu boyunca yattı. Bu küçük sevinç gösterisinin ardından Çuka önce uygun kalınlıkta bir dal seçti. Taşçı amcanın keskin taşlarından biriyle daldan kol kadar, sizin değil benim kolum kadar bir parça kesti. Taşçı amcanın yonttuğu en büyük taş aletlerden birini alıp ince kesilmiş deriden yapılma bir iple bu dal parçasına bağladı. Bunun adı balta olmalı dedi kendi kendine. Kaldırıp uzaktaki bir ağaca doğru fırlattı baltasını. Çuka'nın baltası ağaca değer değmez taş bir tarafa, dal parçası bir tarafa fırladı. Çuka sanki bu başarısızlığı bekliyor gibiydi. Onun da çaresini bulurum ben dedi büyük bir güvenle. O sırada gözlerini ovuşturarak kız kardeşi Anin geldi. İki kardeş hemen vadiye inip meyve toplamaya başladılar ama Çuka'nın aklı fikri hep o baltadaydı. Bir yandan meyve topluyor, bir yandan da kendisine fikir verebilecek bir şeyler var mı diye çevresine bakınıyordu. İşte tam o sırada kocaman bir elma gördü. Buldum diye bağırıp sevinçle zıplamaya başladı. Anin ağabeyinin durup dururken bağırıp zıplamasından hiçbir şey anlamamıştı. Eline ayağına diken batmış olabilir miydi? Ama bir tarafına diken batan bir insan buldum diye bağırmaz, ay diye çığlık atardı. Az sonra ağabeyi hiçbir şey olmamış gibi yeniden meyve toplamaya başlamıştı. Meyvelerin ağırlığından dallar iyice aşağıya sarktığı için ağaca çıkmaları bile gerekmiyordu. Ne buldun diye sordu ağabeyine Anin. Sen anlamazsın diye yanıtladı onu Çuka. Anlamazsın. Yaşın daha çok küçük. İşte bile artık koca kız oldum. Yaşım küçük olsa annem seninle gelip meyve toplamama izin verir miydi? Aman neyse ne. Seni ilgilendirmez neyi bulduğum. Altındaki çatal bir dala takılmış sıradan bir elmaydı gördüğü Çuka'nın. Ne olabilirdi ki bu? Yağmur'la Damla'ya sordum Çuka'nın neyi bulmuş olabileceğini. Sen anlamazsın dedi Yağmur Çuka'nın ses tonuyla. Anlamazsın çünkü yaşın çok büyük diye ekledi Damla alaycı bir ses tonuyla. Tam öfkeyle bağırmaya hazırlanıyordum ki ne demek istediklerini anladım. Çuka baltayı daha sağlam yapmak için düz bir dal yerine çatallı bir dal kullanacaktı. Böylece çatalın arasına sıkışan keskin taş fırlayıp gitmeyecekti. Yanıldınız işte, anladım. Ama biz daha önce anladık dedi ikisi birden. Doğru söze ne denir? Gerçekten de topladıkları meyveleri mağaraya götürürken yolların üstündeki çam ağacına çatallı bir dal kesti Çuka. Ne yapacaksın o dalı diye sordu Anin. Meyveleri bırakalım görürsün. Az sonra Çuka büyük keskin taşını çatalın arasına yerleştirmiş, çatalın iki ucunu birbirine bağlamaya başlamıştı. Sonra da çatalın arasındaki taşı dala çaprazlamasına sıkıca bağladı. Anin ağabeyinin yaptıklarını ilgiyle izliyordu. Çuka baltasını yeniden karşıdaki ağaca fırlattı. Balta ağaca saplanmıştı ama çarpmanın şiddetiyle keskin uçları taşı dala bağlayan derileri kesmişti. Hay aksi yine olmadı dedi Çuko öfkeyle, oturup kara kara düşünmeye başladı. Anin arkasını dönüp gitmişti bile, az sonra elinde değişik bir iple geri döndü. Kurutulup bükülmüş bağırsaktan yapılmış, Çuka'nın kullandığından çok daha sağlam bir ipti bu. Al bunu kullan, bu kolay kolay kopmaz. Çuka sevinçle fırladı yerinden. Akıllı kardeşim benim diyerek Anin'i şakada şukada öptü. Anin ya yaşım küçükmüş anlamazmışım diye homurdanarak giderken Çuka baltasını yeniden bağlamaya koyulmuştu bile. Gerçekten de Çuka'nın baltası tam istediği gibi oldu. Taşçı amca taşı bağlayan iplerin geçtiği noktalara birer de çentik atınca ipin kesilme tehlikesi de taşın yerinden kayma olasılığı da tümüyle ortadan kalkmış oldu. Karayın kabilesinin avcıları bu baltayı ustaca kullanmayı çok kısa sürede öğrendiler. Artık baltalarını hızla fırlatarak yırtıcı hayvanları yanına çok yaklaşmadan avlayabiliyorlardı. Kabilenin başkanı ödül olarak Çuka'ya boynundaki başkanlık kolyesini armağan etti. Bu ne demekti biliyor musunuz? Kendisinden sonra kabile başkanı Çuka olacaktı. 3. Çuka'nın baltayı icat edişini izlediğimiz günden bu yana birkaç hafta geçmişti. Sakin sakin gazetelerimi okuyup televizyon izlemeyi düşündüğüm bir pazar günü bir baktım, bizim zaman bisikleti pırıl pırıl silinmiş, pedalları dişlileri yağlanmış salonun orta yerinde duruyor. Oysa ben onu bodruma indirmiştim. Zaman bisikletini hiç görmemiş gibi yapıp Elif'in pişirdiği, Elif Yağmur'la Damla'nın annesi yani benim eşim. Kahvemi alarak koltuğuma oturdum ve gazetemi okumaya başladım. Füt tü füt tü füt füt diye bir ıslık sesi geldi. Baktım Yağmur. Kafasını kaşıyarak bisikletin çevresinde dolanıyor. Hiç oralı olmadım. Bir dakika sonra Damla'nın sesi duyuldu. Aa, bu zaman bisikleti ne arıyor burada? Bilmem, herhalde babam yeni bir yolculuk için hazırladı. Benim ilgim yok onunla diye homurdandım. Doğrusu şöyle keyifle gazetemi okumak dururken 100 bin yıllık bir yolculuğa çıkmaya hiç niyetim yoktu. Öyleyse annem getirmiştir dedi Damla. Nedense burnun uzamaya başladı diye yanıtladı onu Elif. Babacık diye söze girdi Damla. Ne olur gidelim diye sözü bağladı Yağmur. Baktım kurtuluş yok kızlardan. Direnirsem akşama kadar sürecek bu. Gazetemi katladım yana koydum. Kahvemden bir yudum daha aldım. Tamam dedim. Hadi hazırlanın gidiyoruz. Biz hazırlandık bile diye fırladı ikisi birden. İçi tıka basa doldurulmuş çantaları getirdiler kapının arkasından. Hayrola, bu çantalara neler doldurdunuz böyle? Uzun kalmamız gerekirse hazırlıklı olalım istedik. İyi, hadi bakalım öyle olsun. Üstümü değiştirdikten sonra şimdiki zamana Çuka'ya işine yarayabilecek bir şeyler götürmek ister miydiniz diye sordum. Hayır diye bağırdılar ikisi birden. Buradan götüreceğimiz herhangi bir şey zamanın akışını da tüm insanlık tarihini de değiştirir. Unuttun mu dedi Yağmur. Hem bırakalım ne yapacaksa Çuka kendisi yapsın. Öylesi daha keyifli dedi Damla. Tamam tamam dedim. Bilgiçlik taslamayın. Ben zaten şaka yapmıştım. Hadi bakalım gidiyoruz. Az sonra üçümüz birden bisiklete tünemiş yola koyulmuştuk. Geçen yolculuğumuzdan edindiğimiz deneyimlerle öyle dinozorların falan bulunduğu zamanlara hiç uğramadan doğruca Çuka'nın zamanına gittik. Yine aynı kayanın ardına bisikletimizi saklayıp dürbünlerimizi çıkarıp çevreyi gözlemeye başladık. Sabahın çok erken bir saatiydi. Ve ateşin başında kafası düşüp düşüp kalkan ateş nöbetçisinden başka herkes uyuyordu. Yo, hayır, herkes değil. Mağaranın girişinde bir kıpırtı vardı. Anin bu, dedi Damla. Evet, Anin bu. Bu kadar erken bir saatte ne yapıyor ki, dedi Yağmur. Gerçekten de Anin'di bu. Elinde Çuka'nın icat ettiği baltalardan biri vardı. Ateş nöbetçisine sezdirmeden mağaranın girişinin hemen yanındaki patikadan aşağıya doğru süzülüp gitti. Yol boyunca uzanan çalılıklar onu görmemizi engelliyordu ama az sonra yeniden açıklığa çıktı. Herhalde elindeki baltayla avcılık yapmaya gitmiyor dedi Yağmur. Bekleyin bakalım göreceğiz dedim.